Ayrım 31.
Enerjiyle dolduğunu görebiliyordum. O içerideyken Nesibe'yi süzdüm. Bütün bu konuşulanlar onu ilgilendirmiyormuş gibi sakin sakin oturuyordu. Alkolün onda anestezi etkisi yapmış olabileceğini düşündüm. Nesibe, sen iyi misin? Analığım selam eder sana diye hiç beklemediğim bir cevap verdi. Serap da hamiledir biliyor musun? Sen Amerika'ya gitmek istiyor musun? Bilir miyim? Nasip kısmette ne varsa odur gayrı. Elbette nasip kısmette. Sen ne diyorsun? Bilir miyim? Dedi Nesibe yine. Burnunu kıstı. Gözleri çizgi oldu. Çilleri birbirlerine yaklaştılar. İşte bu kadar. Diana yeni bir konyak şişesiyle döndü. Ona dikkat et, dedi Günay. Nesibe'nin adını kullanmadan. Alışık değildir. Hasta olabilir. Nah, ona bir şey olmaz. Bu kadar narin göründüğüne bakma. Çelik gibidir. Nesibe'ye döndü. Değil mi kız? Sen çelik gibi değil mi? Böyle konuşmayı nereden öğrendin? Türkçemden bahsediyorsun değil mi? Evet, eskisinden çok daha iyi. Her neyse, sana o hüdüyü anlatıyordum. Kudüs'ten döndüm. Alt üst olmuştum biliyor musun? Çocuklar beni özlemiş. Küçük David Kene gibi yapışıyor. Ben evden çıkamıyorum. Bilirsin nasıldır. Bir öğleden sonraydı. Kapı çalındı. Zo. Kapıyı açıyorum ve bu. Nesibe'yi gösterdi. Bu kapıda dikiliyor. Korkunç bir sahneyi hatırlıyormuş gibi gözlerini yumdu, başını salladı. Sen hiç suda boğulmuş insan gördün mü? Ben gördüm. Gözlerini açtı. Burada, İstanbul'da. Geçen Ekim'de Rus gemisinden atlayan o denizciyi hatırlıyor musun? Gazeteler yazmıştı. O denizci bizim orada karaya vurdu. Şişmişti, mosmordu biliyor musun? Böyle. Elleriyle şişmiş bir beden tarif etti. Ayrıntıları atlayabilirsin lütfen. Well, Nesibe aynen öyleydi. Şu farktaki, onun ağzının kenarından kan sızıyordu. Kalktı, Nesibe'nin yanına oturdu, elini uzattı. Nesibe'nin ağzının yanından boynuna doğru akan kanın izlediği güzergahın üzerinde parmağının ucunu gezdirdi. İşte böyle. Kolunu kıpırdamaksızın duran Nesibe'nin omzuna attı, kendisine çekti. Yine eski elbiselerini giymişti dedi, yaramazlığı hoş gören bir tavırla. Ve biliyor musun, bana onları attığını söylemişti. Boştaki eliyle Nesibe'nin çenesini kaldırdı, gözlerinin içine bakmaya zorladı. Sen bana yalan söylemek diye azarladı. Yemenisinin üzerinden başını okşadı, Yuna'ya döndü. Yine eski elbiseler, yine başörtüsü. Konyak bardağına uzandı. Ve biliyor musun, onu öyle beğendim. Takdir ettim. Niye olmasın diye düşünüyordum. Bu kadın bir Türk. Kabul etmeliyim ki bu kıyafet ona çok yakışıyor. Nasıl oldu bilmiyorum ama birden karşımda elinde püro, bacak bacak üstüne atmış bir güneş taner gördüm. Bir o kadar küstah ve maço, o kadar beklenmedik bir imajdı ki nutkum tutuldu. Nesibe'yi öyle görünce öfkem uçtu gitti diye sürdürmüştü Diana. Kalbimi kırmıştı biliyor musun? O gece Abdullah beni evden attığında ondan taraf olmuştu. Sonra o kadar uzun zaman gelmedi. Nasıl olur bilirsin. Bunları sen de yaşadın. Nesibe'ye döndü yine ve bana baktı. Ve baktı ve ben gördüm. Bir aşığın bakışını hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyecek kadar açık seçik gördüm. Ağzım açık kalmış ya da başka bir şey. Çünkü Diana herhalde içinden kadın aydı çok şükür filan diyordu. Gördüğümü gördü ve rahatladı. Onu kollarımın arasına aldım diye sürdürdü. Yatağa taşıdım. Günay Hanım yüzüne dokunamıyordum bile. Öyle canı yanıyordu ki. Doktor istemedi. Zo. Ben de buz koydum. Pansuman yaptım. Geldiğinde içiyordum biliyor musun? Bu Türk kan yağı. Masanın üzerindeki şişeyi işaret ediyordu. Bir bardak da ona verdim. Uslu bir kız oldu. İçti. Nesibe'ye döndü, gülümsedi. Öyle oldu değil mi? Bana döndü. Bir tane daha istedi. Acılarını dindiriyordu anlıyor musun? Zo. Ona ılık bir köpük banyosu hazırladım. Yavaşça soydum. Sanırım biraz sarhoş olmuştu. Gıdıklanıyordu. Biliyor musun? Küçük bir kız gibi kıkırdıyordu. Well, zaten Katyuşka'dan biraz daha ağır. Bedeni de öyle. Hiç tüyü yok biliyor musun? Ne diyeceğimi, nasıl tepki vereceğimi bilemedim, dedi Günay. Nesibe'ye baktım, alkolden olsa gerek, gözlerini kapatmıştı. İngilizce konuştuğumuza şükrettiğimi hatırlıyorum. Utanır gibime gelmişti. Bak, ayrıntıları kendine saklasana. Kötü bir tesadüf, aynı anda Nesibe'nin başı göğsüne düştü. Diana kadına sarılmak için bunu fırsat bildi ya da öyle gibi geldi bana. Fakat bu sarılmada meydan okur gibi bir eda vardı nitekim. Niye? Diye sordu. Tuhaf, yayvan bir gülüşle. Bu seni utandırıyor mu? Kendisine saklamasını istediğim ayrıntılardan bahsediyordu. Herhalde. Niye ama? Seni Tülin'le öpüşürken çok gördüm. Ağzım açık kaldı. Sessizliğime fırsat bildi, bir içki daha aldı. Artık sayısını şaşırmıştım ama yaklaşık 1,5 saat içinde 2,70'liğin bittiğini biliyordum. Varsan hesap et. Siz Türkler bizim gibi değilsiniz, diye sürdürdü. Çok daha doğal insanlarsınız. Yani hamamda birbirinizin önünde soyunursunuz, değil mi? Birbirinizin o taraflarını ağda da yaparsınız. Sen Günay Hanım, sen niye bozuluyorsun? Öyle bir ses tonu kullanıyordu ki beni tepki gösterdiğim için suçlayacağı açıktı. Üstelik bu suçlamada bunca doğal bir olaya gösterilen tepkinin altında başka sapkınlıkların yapması gerektiği ima edilecekti. İnan olsun o anda tek düşünebildiğim böyle durumlara düşmeyi hak etmiş olmak için ne yaptığımdı. Diana isimli bir kadın hiç beklemediğim, istemediğim bir zamanda ve talip olmadığım bir konuda beni düşünmeye ve duygularıma mantıki gerekçeler bulmaya zorluyordu, iyi mi? Bir anda cinim tepeme çıktı. Gel gör Diana nasıl öfkelendiğimin dahi farkında değildi. Çünkü diğer kısıtlamaları bir yana sarhoşluyordu. Sarhoşladığı zaman bana karşı bir saldırganlık geliştirdiğini bilirsin. Sen de sezmişsindir. O gün de öyle olacağını hissettiğim için deyiş yerindeyse bulaşmamaya çalışıyordum. O da farkında olmuş olmalı ki elde ettiğini sandığı avantajı kullanmaya kalktı. Nesibe'nin başını omzuna çekti, okşamaya koyuldu. Oh, öyle tatlı ki. O gün kollarını boynuma doladı, asıldı kaldı. Ve ben onu sevdim Günay, onu çok sevdim. Her bir çürüğünü öptüm. Ve inan bana bu zarif beden, bu sedef beden çürük içindeydi. Yıkadım, kuruladım, pudraladım onu. Hoş bir şey hatırlamış gibi güldü. Biliyor musun, karnı dümdüz, hatta içine çökük. Hiç çocuk doğurmamış gibi. Nesibe'nin yüzüne baktı. Ben onun son umuduyum, bunu anlıyorsun değil mi? O arada Nesibe kendine gelir gibi oldu. Anlamsız bir şey mırıldandı. Yumruk ettiği elleriyle çocuklar gibi gözlerini ovuşturdu. Zorla araladı. Günay'ı gördü. Yüzü burnunun etrafında toplandı. Çilleri birbirine değdi. Uyumuşum kuzum, dedi, güldü. Çocuklar gibi sokulur bana. Kendisine bakmamı ister. Göğsünde yatan kadına eğildi. Öyle değil mi sevgilim? Aman Allah'ım, dedi Rodoplu. Sen soktun, sen çıkar. Diana duymazdan geldi. Ben seni seviyor Nesibe. Sen de beni seviyor mu? Nesibe gözleri kapalı güldü yine. Niçin sevmeyeyim? Doğruldu, dikildi. Bardağında içki kaldı mı diye baktı. Diana yerinden fırladı. I'll get you some. Ben getiririm. Hanımlar, bu çok uzadı, dedi Rodoplu. Artık içmeyin lütfen. Son bir tane daha. Söz, dedi Diana. Sonra gideceğiz. Son, dedi Rodoplu. Ama öyle olmadı. Çünkü Nesibe'nin davranışlarının Diana'nın yorumladığı biçimde aşk anlamına gelmediğini bu kadına anlatmanın bir yolu olmalı diye düşünüyordum. Bu bir püriten diye hatırlatıyorum kendimi. Püritenlerde fiziki temas o kadar farklı algılanır ki en ufak bir şefkat gösterisini pekala da aşk diye algılayabilir bu. Nitekim öyle algılıyor. Freud Mürot derken her hareket şehvet belirtisi olur çıkar. Nesibe'yi, tabii Nesibe derken aslında biz Türkleri diyordum. Bu kadına yorumlamak lazım ki bu işe bir son versin. Ama nasıl yapmalı? Düşünüyorum. Nesibe, sen bu kadını seviyor musun diye sorsam, hiç kuşkusuz ona verdiği cevabı bana da verecek. Niçin sevmeyeyim? Nasıl dersin, sen bununla cinsel ilişkiye girdin mi diye? Zaten Allah bilir, onu da anlamayacak. Şu gözlere bak, dedi odaya giren Diana. Çok güzel değil mi? Seni seviyorum çirkin Amerikalı diyorlar. Sen de görmüyor musun? Hayır, görmüyorum, dedi Rodoplu. Diana'nın cevabı hazırdı. Kıskanıyorsun. Gülmeye başladım, dedi Günay. Ama sinirli, zorlanmış bir gülme. Kendi gülmem kendi kulaklarıma geliyor, rahatsız ediyordu. Diana Pavlovich, sen bir budalasın. Kıskanıyorsun, dedi Diana yine. Yeşil gözlü Jezabel, sen busun işte. Saçmalama. Geçti, oturdu. Hayır, saçmalamıyorum ve sen bunu biliyorsun. Sertleşen seslerin uyandırdığı Nesibe'ye baktı. O çok güzel, çok saf, dedi. Meryem'in bile onun kadar güzel olmadığına bahse girebilirim. Ve en güzel tarafı ne biliyor musun? Pür, arı, duru, su gibi. Seninle benim kaybettiğimiz bütün niteliklere haiz. Öyleyse bırak öyle kalsın. Ama ona ihtiyacım var, anlamıyor musun? Bağırıyordu. Ben de bağırdım. İhtiyacın vardır diye her şeyi kullanmak zorunda mısın Allah'ın belası Amerikalı? İhtiyaçların da senin de canın cehenneme. Ne doymak bilmez bir oburluktur bu. Okey, işte bu, dedi Diana. Benim duymak istediğim de aynen buydu. Bana karşısın, çünkü ben Amerikalıyım. Nesibe'nin Birleşik Devletlere gitmesini istemezsin sen. Onun için çok daha iyi olacak olsa da istemezsin. Çünkü şövensin. Birleşik Devletler'de mutlu olacaklarına, bu lanetli ülkede kalsınlar, mutsuz olsunlar istersin. Niye biliyor musun? Sen de benim gibi Amerikalılaşmışsın. Paylaşmak istemiyorsun. Paylaşmaktan nefret ediyorsun. Nesibe'yi ve onun bana verdiklerini kıskanıyorsun. Ama o senin gibi değil. Tanrı'ya şükür, modernizasyon ona dokunmamış. O bana senin yaptığın gibi pislik muamelesi yapmıyor. Benden kaçmıyor. Yanağımı yanağına değdiriyorum, irkilmiyor. Dudaklarımız birbirlerine değiyor, kaçmıyor. Saçlarımı okşuyor, usulcacık. Bir kelebek teması. Diana, hadi saçlarını yıkayalım diyor. Kına koyalım, parlasın, güzel olsun. Bunu düşünebiliyor musun? Güzel olmamı istiyor. Orada rekabet yok, kayıtsızlık yok, aşk var. Sadece aşk var. Ensesini öpüyorum, gülüyor. Bir bebek kadar masum gülüyor. Bu kadın bana hayat veriyor. Hayat yayıyor. Radyo dalgaları gibi. Bana dokundu ve bu iğrenç dünya, endüstriyel artıkların katran karası dünyası, yemyeşil meralarla bezendi. Ve narlar dalları eğiyordu. Üzümlerden bal damladı. Dedim ben de, diye nakletti Günay. Şu anlattıkların öyle klişe ki, edebiyat niyetine bile yutamıyorum. Ve tabii hemen arkasından, ne büyük bir sahtekarım ya Rabbim. Öyleydim Mehmetciğim. Şafağa yeşil elma, tarçın kekik kokusu yakıştıran sanki ben değildim. Kadın karşımda oturmuş, gözleri dolu dolu feveran ediyordu. Ve benim kılım kıpırdayamıyordu, iyi mi? Belki de içten olmadığını düşündüğüm için, olabilir mi? Yo, çok içtendi. Sen gelinceye kadar üç büyük konyak içti. Bir avuçta diazem yuttu, halini gördün. Şurası muhakkak ki hiçbir erkek, hiçbir kadına Diana Pavlovich'in Nesibe'ye aşık olduğu gibi aşık olmadı. Sen alay edebilirsin Bayan Rodoplu, demişti Diana. Çünkü ne Nesibe kadar cömertsin ve de onun kadar soylu. O bana bir kısmetim olduğunu öğretti. Korkunun sadece bir yanılsama, akıp giden bir illüzyon olduğunu öğretti. Bana hakim olamayacağını, beni korkutamayacağını öğretti. Bu senin yapabildiğinden çok daha fazla. Hayatın bir armağan olduğunu bilir o. Kendisine verilmiş o armağana müteşekkirdir. Senin küçümsediğin ne varsa ona değerlidir. Buna nefes almak da dahil. Bana dokundu, beni onurlandırdı. Nesibe bir Rodoplu'ya, bir Diana'ya bakıyor, içki bardağını elinden bırakmıyordu. Dengem bozuldu Mehmet, dedi Rodoplu. Orada iki kadın, ağzı laf yapan iki entel kadın oturmuş, bir üçüncüsünün hayatı hakkında konuşuyoruz gibi geldi. Sanki Nesibe bir metaydı ve ne tür istismar edileceği kararlaştırılıyordu. Midem bulandı. Gel gör, her zamanki tavrımızdan pek farklı da değildi hani. Vardır ya, halkımızın geleceğine dair konuşmak gibi bir şey. Halkımız şöyle mi olsa daha iyi, böyle mi olsa daha iyi olur. Bir tür entelektüel düzenleme yani. Beni böyle bir duruma düşürdüğü için Diana'dan nefret ettim. Nesibe'nin geleceğine ilişkin söz sahibi olmaya zorlanmaktan nefret ettim. Çekip gitmelerini, ne halleri varsa görmelerini istedim. Ama sadece kısacık bir an için. Çünkü hemen sonra Nesibe'nin bizden olduğu duygusu galip geldi. Nesibe bizdik, yerlilerdi. Yerlilere biz sahip çıkmak zorundaydık. Üstelik Nesibe dokunulmamıştı, saftı. Diana'nın yedi dağdan ot getiren malumat istifçiliğine terk edilmemeliydi. Öte yandan Nesibe'nin işin Diana'nın ruhundaki boyutlarını bilmediğinden emindim. Bütün bu anlattıkların bir soyutlama, dedim Diana'ya. Kendine yarattığın bir dünya. Bu kadının dünyası bambaşka. Senin dünyan ile kısacık bir süre teğet geçti. Ama asla örtüşmüyor. İyi yerden yakalamış olmalıyım ki duraladı. Ne demek istiyorsun? Şafak özdenleştim ben de. Nesibe senin düşündüğün insan değil. Senin özlediğin biçimde bir ilişki sürdüremez. Onun bir kocası var. Birlikte olur, şu olur, bu olur. Senin büyük bir ihtimalle bir kocan olmayacak. Belki de zaten hiç olmadı. Ama Nesibe senin açıklarını gideremez. Tersine, seni tahmin edemeyeceğin kadar yalnız bırakır. Yani onu bir dost, bir arkadaş olarak kabul etmen gerekir. Eğer öyle yaparsan acı çekmezsin. Ama ilişkiyi o boyutlarda tutmalısın. Nesibe asla senin özlediğin aşık olmayacaktır. Nasıl olacağını bile bilmez. Belden aşağı vurmuştum besbelli. Sarardı, yutkundu. Yalan söylüyorsun, dedi, kıskandığın için. İşte burada, dedim ben de. Sor ona, ama dürüst ol. Şuur üstü, şuur altı, hayal ettiklerinin bütününü sor. Sor bakalım. Senin hayal ettiklerin onun düşünceleriyle çakışıyor mu? Yapamam. Yapamazsın çünkü onu kandırıyorsun. Ona olayı kendi düşündüğünden daha farklı sunuyorsun. Senin Amerika'ya gelmeyi kabul ederse bu çocuklara daha iyi öğretim görsün diye olacaktır. Asla. Sana hayat arkadaşı olsun diye değil, değil mi? Hayır. Dene ve gör. Bir de tehdit savurdum. Zaten sen denemezsen ben deneyeceğim. Bundan fena halde korktu ve öfkelendi. Hangi selahiyetle? Yerinden kalktı, başıma dikildi ve bağırdı. Sana soruyorum Günay Hanım, hangi selahiyetle aramıza giriyorsun? Oturduğum yerden olduğundan daha uzun boylu ve çok güçlü görünüyordu, dedi Günay. Oldukça da sarhoştu. Ürkmedim desem yalan olur. Daha fazla tahrik etmemek için yüzüne bakmakla yetindim. Derken tuhaf bir şey oldu, gülmeye başladı. Tabii, anladım. Çünkü Türk. Sana selahiyet veren de bu, öyle değil mi? Eğer başka bir milliyetten olsaydı farklı olurdu. Olmazdı Diana. Benim evime gelip bu kadar vaktimi talep ediyorsan bu selahiyeti bana sen veriyorsun demektir. Ben ikinizin arasındaki bir anlaşmaya tanıklık edecek kadar noter değilim. Anladı. Okey, dedi. Okey, I'm sorry. Ama senin düşündüğün gibi değil. Nesibe beni seviyor. Sonra korkunç o şey oldu. Diana gitti. Uyudu uyuyacak gibi duran Nesibe'nin yanına oturdu. Daha önce yaptığı gibi çenesini tuttu, kendi yüzüne doğru kaldırdı. Öylesine erkeksi bir hareketti ki ürperdim. Nesibe, diye fısıldadı. Günay Hanım'a beni sevdiğini söyle. Nesibe ne dediğini anlamak ister gibi düşündü. Sonra yüzüne kocaman bir gülücük yayıldı. Niçin sevmeyeyim, dedi. Sen kötü değilsin, kocan da iyi adamdır. Öyle değil, dedin Diana. Nasıl sevdiğini söyle, kadın gibi. Nesibe anladı mı bilmiyorum ama başını geri çektiğini gördüm. Kadın gibi, diye tekrarladı Diana. Nesibe gözlerini açtı, bana korku dolu bir bakış fırlattı. Daha da geri çekildi ve kıyamet koptu. Kadın gibi, diye üçüncü kez tekrarladı ve ani bir hareketle dudaklarını Nesibe'nin dudaklarına yapıştırdı. Göz açıp kapayıncaya kadar da yemenisini indirdi. Ömrümde hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu kadar öfkelendiğimi bilmiyorum. Rodop'la anlatırken bile titriyordu. Kendi evimde, kendi kanepemde dev gibi bir kadın bir başka kadına tecavüz ediyordu, inanabiliyor musun? Nesibe Diana'yı uzaklaştırsın diye uğraşıyordu. Yerimden nasıl fırladığımı bilmiyorum. Hiç sana anlattığımı bilmiyorum. Bir kere daha olmuştu bu olağanüstü güç hissetme hali. Sanki iki ayağımla yere çivilenmişim ve beynimden bacaklarımın arasına oradan toprağa geçen bir şerle bir elektrik akımı oluşmuştu. İki mislim o kadını kaldırıp pencereden atabilirdim. Leave her alone or I'll kill you, diye bağırıyordum. Onu rahat bırak yoksa seni öldürürüm. İnsanların korku filmi senaryolarını nasıl yazdıklarını hep merak etmişimdir. Korku ve gerilim filmi senaryolarını nasıl böyle şeyler yazarlar diye merak etmişimdir. Herhalde böyle oluyor. Yaşıyorlar ve yazıyorlar. Benim bağırmamdan sonra Diana çekildi ve ağlamaya başladı. Böğürür gibi ağlıyordu. Gördün mü? Bana ne yaptığını gördün mü? Evet, aynen tahmin ettiğin gibi. Yaptığından utanma ağlaması değildi bu. Nesibe'nin onu benim önümde reddetmiş olmasına ağlıyordu. Nesibe'ye baktım, o masum tatlı yüz gitmiş, düşman bakışlı, hain bir ifade oturmuştu. Tövbe tövbe diye söyleniyordu. Manyak mıdır nedir bu garı, kudurmuş tövbeler olsun. Doğru söyleyenin Diana olduğunu anladım birden. Elim ayağım, her tarafım zangır zangır titremeye başladı. Sen de sus artık diye Nesibe'ye bağırdım. Diana lütfen, şimdi hemen gidin, bunu daha fazla kaldıramam. Kanepeye çökmüş, yüzünü ellerine gömmüş, hıçkırıyordu. Affedersin Günay Hanım, affedersin. Bunu sana yapmamalıydım. Ama bana ihanet edeceğini bilemedim. Bu kadar kolayca değil. Saf, temiz ve iyi olduğunu sanıyordum. Yatışacağını, hiç değilse bu rezilliğe son vermek için bir an önce gideceklerini umuyordum. Çünkü bu arada Nesibe ayağa kalkmıştı. Daha doğrusu dikilmişti ama ayakta durabilmek için bir yerlere tutunuyordu. Adım atacak hali olmadığını görüyordum. Git de elini yüzünü yıka demeye kalmadı, sendeledi. Nasıl fırladığımı, yakaladığımı bilmiyorum. Düşmemek için son gayretini sarf ediyor olmuş olmalıydı ki, ben dokunur dokunmaz dizlerinin bağı çözüldü. Banyoya taşıyabilmek için Diana'dan yardım istemek zorunda kaldım. Diana'nın gözlerindeki paniği görmeliydin. Anneme bir şey olduğunu sandığı zaman da babamın gözlerindeki panik oydu. Onu gördüm ve acıdım. Hadi bir şey yok, sadece sarhoş. Umalım alkol komasına girmesin. Banyoya taşıdık. Duşa koysak daha iyi olmaz mı? Sanki en az iki büyük konyağı içen o değildi. Bir deli enerjisi gelmişti. Nesibe'yi pat diye kaldırıp küvete oturtabileceğini görüyordum. Öyle yapılması gerektiğini de biliyordum. Ama insanoğlu garip. Giysilerini çıkarmaya ya da çıkarıldığını görmeye talip değildim. Diana anladı. Lütfen yardım et. Çünkü haklı olabilirsin. Alkol komasına girebilir. Soyduk. Diana, ana, ben iyi niyetli ama beceriksiz bir teyze. Duşun altına yerleştirdik, soğuk suyu açtık. Ana, beni öldürüyorlar diye bağırmaya başladı. Isıttık, gevşedi. Bu defa da ağzının kenarından ince bir kusmuk sızmaya başladı. Tekrar uyuyacağından korktuk. Sıcağı açtık. Yandım diye yeri göğe inletti. Sen geldiğinde bununla uğraşıyorduk. Kapının sesini ondan duymadım. 5. O gün Günay'ın Şafak'la buluşacağını biliyorduk. Ama etapta buluşacağını bilmiyorduk. Bilsek de fark eder miydi? Bilmiyorum. Çünkü bizim için o otel hep Intercontinental olarak kaldı. 1977'den beri her yıl yaptığımız gibi Tünin'le Taksim Meydanı'nda buluştuk. Yine her yıl yaptığımız gibi o Şişli istikametinden geldi, ben Beşiktaş. Saat tam 14.30'da Kemal Türklerin konuştuğu gibi kürsünün önündeki yerlerimizi aldık. Hey hey de hey, diskin sesi bu. Bu alan 1 Mayıs alanı. Gülüştük. Nasılsın? Etrafımıza bakındık. Etapın önüne dizili çoğu Mercedes, onlarca siyah, resmi plakalı otomobile baktık. Kutlamalar galiba, burada yapılıyor kardeşim, dedi Tülin. Pera Palas diye duymuştum ama daha şık. Bakınmaya devam ettik. Her yıl biraz daha zorlaşıyor, farkındasın değil mi? Kimin nereden geldiğini karıştırıyorum artık. Bir biz vardık, bir de onlar dedim. Hatırlasana. Biz Marksizmin ve Leninizmin ilkelerine ihanet eden Rus yanlısı, sosyal faşist ve revizyonistlerdik. Öyleydik değil mi? Onlar da Mao'cu bozkurtlar, goşistler, bozgunculardı. Halkın kurtuluşu, halkın yolu, halkın birliği dedi Tülin. İkinci grup, aydınlık halkın sesi. Ne Amerika, ne Rusya, bağımsız demokratik Türkiye. Kürtler, Türkler bir olsun. Yok canım,